Tekrar.
Oysa adımız da
yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın son iş gününde yine birlikteyiz, sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımızla birlikte bugün güzel bir program hazırladık sizlere. Sizleri de bekliyoruz. 15.55'e dek Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Mehmet Ertürk bizlerle birlikte, serbest mali müşavir, araştırmacı, ressam ve aynı zamanda sporcu aslında. Pek çok meziyet bir arada. Sayın Ertürk, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
Hoş bulduk efendim.
Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün 27 Aralık milli mücadeleyi yürütmek için 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya geldi. Ve dikmen sırtlarında onu Ankaralı Seymenler karşıladı. Bugün de sizinle hem o anları sanki tekrar dinleyicilerimize yaşatalım hem de biraz Ankara'nın kısa tarihçesinden bahsedelim istedik. Çünkü bildiğimiz kadarıyla siz de doğma büyüme Ankaralısınız.
Evet tabii yani kısa aralıklarla da kesintiye uğrasa 1954 doğumluyum, 66 yaşımdayım. Hayatımın %90'ı en azından Ankara'da geçti. Jenerasyon olarak tabii ki benden çok daha fazla Ankara'da yaşamış olan ağabeylerimiz, büyüklerimiz vardır ama ben de Ankara'nın büyük ölçüde değişime uğradığını gözleyebilenlerdenim. Burada bütün tahsil hayatım benim geçti. Kısaca kendimi tanıtmak
lütfen,
için söylüyorum.
Buyurun.
İlkokulu, sonra ortaokulu, liseyi ve üniversite hayatımı hep Ankara'da, spor hayatımın büyük bölümünü, meslek hayatımın neredeyse tamamını hep Ankara'da icra ettim. Şimdi Ankara bugün 100. yıl dönümü Büyük Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin dikmen sırtlarında sanıyorum adı Kızılcay Yokuş'tu. Kızılcay Yokuş'ta Seymenler tarafından karşılanışının. Ankara'nın sürekli gündemde olan pek çok yerde tanık olduğum işte bir Bozkır kasabası görünümünde olan bir yer ve Anadolu medeniyetlerinin tabii bizim Ankara'ya sahip olmamızdan Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde de Türk topraklarının içerisinde yer almasından önceki dönemler için diyorum. Anadolu medeniyetleri açısından, uygarlık açısından çok fazla önemi olmayan bir yer olup olmadığı tartışması sürekli yapılıyor. İşte kimileri diyorlar ki işte çok önemsiz bir yer ama değil. Kesinlikle bir bozkır kasabası falan da değil. İşte insanlığın hani böyle Afrika'dan hareket edip de yerleşik düzene geçmek için dünyaya dağıldığı, yani Ankara'nın bununla şunu söylemek istemiyorum, 5-6 bin yıllık bir tarihi var aslına bakarsanız. O da işte kazılardan falan da anlaşılıyor, Hititlerle başlıyor. İşte biliyorsunuz bunun simgesi olarak Sıhhiye'de uzun yıllar öncesinden yapılan güzel bir Hitit güneşi heykelimiz var. Daha sonra Ankara'yı pek çok medeniyetler uğrak yeri gibi işte el değiştiriyor. Bildiğim kadarıyla milattan önce 7. 8. yüzyılda çünkü yapılan kazılardaki bulgular oraya kadar ancak uzanabiliyor. Frigler geliyor. Pek çok Friglerle ilgili mitolojik anlatımlarda Ankara'nın asıl kurucusunun o meşhur bir Frig kralı vardı ya, her tuttuğu altın olan Midas. Mesela Altın Dağ semtinin filan Midas tarafından kurulduğu söyleniyor. Friglerin ilk yerleşim yerini şimdiki Hacı Bayram Camisi'nin olduğu tepe üzerine küçük bir kale yaparak Hacı Bayram Camisi ve etrafına yerleştikleri anlatılıyor. Friglerden sonra işte Persler, Sasaniler, Araplar derken Romalılar, Bizanslılar bir dönemde işte o çizgi filminden ve o Gerard Depardieu'nun oynadığı Asterix filminden izlediğimiz Galyalılar. Galyalılar aslında Fransa'da yaşayan Keltler ve Anadolu'ya gelen Galyalıların bu koluna Galatlar adını alıyor. İşte Galatların geldiği söyleniyor. İsmini de tam olarak nereden aldığı belli değil. Bir rivayete göre Kral Midas'ın Galatların Mısırlıları denize dökmesinden sonra Ankara'ya hakim olmalarında beraberlerinde getirdikleri bir deniz çapasını bulduğunu ve deniz çapasının Yunanca şeyi de Enkira, işte Enkira ismini verdiği söyleniyor. Bazıları Engür, Farsça'da Engür, üzüm demek, koruk demek. İşte Ankara'nın bu eski Ankara'nın, kale ve civarı olan eski Ankara'nın dışındaki tüm sırtların çok güzel bağlarla, üzüm bağlarıyla kaplı olmasından mütevellit, işte Farsça'da üzüm anlamına gelen Engür isminden kaynaklandığını söylüyorlar. Şey de diyenler var, işte Orta Asya'dan gelen bizim atalarımızın, zannederim Baykal Gölü yakınlarında bir Yenisey Nehri. Hı hı. Yenisey Nehri ile birleşen bir de Angora Nehri var ve Angora Nehri'nin kıyısında da Angora adlı bir şehir var. İşte oralardan göç edip Angora'dan falan buraya gelenlerin de buraya
isim vermiş olabileceklerini
falan, evet, söylüyorlar. Yani Ankara öyle söylenildiği gibi kesinlikle böyle bir Bozkır kasabası falan değil. İşte işte sürekli bu laf var. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde işte 15-20 bin kişilik bir Bozkır kasabasıydı falan. Bir alakası yok yani. Uygarlığın çok gerilere gidersek önceki dönemlerinde, yani Taş devrine, Tunç devrine kadar dayanan bir geçmişi olan birçok uygarlığın gelip geçtiği, Romalılar döneminde 3 önemli eyaletten birisi Ankara. Romalıların 3 önemli eyaleti birisi Roma. Hı hı. Diğeri Hatay ve üçüncüsü de Ankara. Yani Romalıların askerlerini falan sürekli burada eğittikleri, lejyonerlerin hep sürekli Ankara Ovası'nda falan eğitim gördükleri falan, işte yani araştırmacıların bize aktardıkları, biz de okuduğumuz kadarını biliyoruz. Yani Ankara önemsiz bir yer değil. Öyle bir Bozkır kasabası. Zaten mesela eski Ankara'yı anlatanlar böyle derelerle kaplı bir dereler cenneti. 3 tane büyük dere. Birisi Hatipçayı, birisi İnce Su Deresi, birisi de Çubukçayı. Ve bu derelerin etrafındaki bataklıklardan ve yeşil alanlardan oluştuğunu ve böyle yürürken sürekli bulutlar halinde sineklerin işte kulaklarına, ağızlarına, burunlarına girdiğini, Bozkır'da böyle şeyler olmaz. Yani burası bir Bozkır falan değil kesinlikle. O ben Bozkır lafına karşıyım, Ankara'nın önemsiz olduğuna karşıyım. Zaten atamız Kurtuluş Savaşı'nda coğrafi özellik, tarihsel özelliklerin artısında bir de coğrafi özelliklerinden mütevellit de burayı seçmiş. Yani Ankara'da mesela hava sirkülasyonu azdır. İşte efendim Hüseyin Gazi Dağı, Elma Dağı, işte Keçiören tarafındaki dağlık arazi falan nedeniyle Ankara biraz çukurda kalır. Hava sirkülasyonu pek yoktur. Zaten 70'li yıllardaki hava kirliliğinin nedeni falan da hep budur. Zaten vakit şey olsa, yani Ankara ile ilgili söyleşimiz, hep bu konulara teker teker girmek gerekir. Ankara'nın coğrafi özellikleri nedeniyle de daha korunaklı, daha muhkem eski tabirle bir yer olması nedeniyle de ayrıca Atatürk burayı seçmiş. Zannederim bununla ilgili hitabetinde önce Kayseri'ye gelmiş. 27 Aralık'ta Ankara'ya 1919'da gelmesinden önce 24'ünde falan Kayseri'deymiş. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Kırşehir, Kırşehir'den de 27 Aralık'ta Ankara'ya intisap etmişler. Nihayet Ankara'da durdum diye başlayan bir söylemi var. Ve de bunun devamında ezbere bilmiyorum ama Ankara'nın işte tarihsel süreç içerisindeki pek çok hadiseden, pek çok yaşanmışlıktan mütevellit, memleketin sevk ve idare edilmesine en uygun olduğu yer kanaatine vardım tarzında Büyük Atatürk'ün cümleleri var tabii. Bir de başka şehirler Atatürk'ümüzü çağırmamışlar. Ankaralılar çağırmış. Yani bakın, Atatürk diğer şehirlere hep kendisi gitmiş. Sivas'a gitmiş, işte Erzurum'a gitmiş, Amasya'ya gitmiş, oralarda kongreler yapmış. Fakat Ankara'ya kendisi gitmemiş, Ankaralılar davet çağırmış. Etmiş, davet etmişler. Ve o daveti o kadar güzel yapmışlar ki, işte 27 Aralık, tam 100 yıl önce bugün, yaklaşık 30-40 bin insan çevre ilçelerden, işte Keskin'den, Kırıkkale'den, Çubuk'tan, Ankara'nın çevresinde neresi varsa akın akın gelmişler. İşte en güzel esbaplarını giymişler, işte böyle halaylar, karşılamalar, davullar, zurnalar. Son derece güzel bir karşılama olmuş. 3000 atlı, bir sürü seymen.
Ve tabii ki
seymenler. Tabii, seymenler müthiş bir karşılama yapmışlar. O gün Ulucanlar'da, Ulucanlar semtinde olduğu söylenen sürekli seymenlerin karargahı, şimdi adını hatırlayamıyorum, olan bir kahvede seymen düzülmesi tabir edilen bir olay olacağı zaman zaten önce o kahvehanede tuğ ve tüy dikerlermiş. Ondan sonra bu düzülme şeyi, merasimi başlarmış. O gün de yine öyle olmuş. O günün sabahında 27 Aralık 1919 herhalde cumartesi. Bir cumartesi gününe denk geldiğini öyle hatırlıyorum. Önce gene o kıraathaneye gitmişler. Tuğ dikmişler. Tüy dikmişler.
Bu tabii seymenlik geleneğiyle alakalı.
Tabii seymenlik geleneğiyle alakalı. Sonrasında işte Dikmen sırtlarına doğru giden, eski adıyla Kızılca Yokuş olan yere, şimdiki meclis göbeğinden, genelkurmay göbeğinden başlayarak bütün Ankaralılar dizilmişler. Atatürk'ü çok büyük sevgi gösterileriyle, tezahüratlarla karşılamışlar ve çok duygulanmış atamız. Seymenlerle konuşma noktasında niçin geldiniz demiş. Buraya neden geldiniz demiş. Seymenler de eğer yanılmıyorsam sizi görmeye ve yolunuzda ölmeye geldik tarzında bir şey söylemiş. Atatürk'ümüz andınızda samimi misiniz demiş. Onlar da işte samimi olduklarını bağırarak, tezahüratlar yaparak ifade etmişler. Ve Atatürk de sağ olun yiğitler diyerek onların arasına karışmış. Ve bu, ondan sonra da buradan gitmemiş zaten. Zaten ilk karşılandığı noktadan itibaren dikkat edin, karşılama yerinin hemen olduğu yere işte daha sonraki yıllarda Büyük Millet Meclisi kurulmuş. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay, işte İçişleri Bakanlığı. Hep Atatürk'ün ilk karşılandığı yer ve etrafına Şükrü Saracoğlu Mahallesi. Hep oralara kurulmuş. Dolayısıyla Atatürk bu kenti sevmiş gerçekten. İnsanına inanmış, güvenmiş. Tabii yani Atatürk'ün burayı seçmekle ilgili düşüncelerinde tek kriterin coğrafi konum olduğunu düşünme evveliyatında da yani İstanbul'da filan yitirilen o samimiyetin Ankara'da olduğunu, Ankara'nın işte ta 1402 Ankara Savaşı'ndan bu yana Osmanlı döneminde de sürekli böyle işte ne bileyim bütün savaşlarda her zaman kendisine başvurulan, her zaman için böyle zor durumlarda imdada yetişen bir kent olduğu düşüncesi zaten Atatürk'ün kafasında varmış yani. Bu hazırlıkla gelmiş. Yoksa kimse Ankara'nın başka işte Kayseri varken, Konya varken, dümdüz bir Konya varken düşünmüyormuş ama iyi de olmuş. İşte bugün bugün sizinle bu söyleşiyi başkent Ankara'mızda ne güzel yapıyoruz. Ama ben hep bu tip söyleşilerde işte bir Bozkır kasabası Ankara görüşüne katılmadığımı sitayişle ifade eden birisiyim. Ya Ankara bir kere öyle Bozkır falan değil, çok verimli ovalardan, mesela İstanbul'a doğru uzanan bir Mürtet Ovası var. İşte Çubuk Ovası var. Bir tek böyle Bozkır görünümünde olan yer, işte bu Sivrihisar'a falan doğru olan yerler azıcık Bozkır görünümündeymiş. Onun dışında Ankara fevkalade mümbit. Her tarafı bağlar.
Ve mesire yerleri
mesire yerleri harika yerler. Mesela eski Ankara neresiymiş? Kale. Kaleden biraz daha aşağı inin. Numune Hastanesi, İbn Sina, Hacettepe, Hamamönü
aslında
falan.
Aslında altında.
Tabii. Eski Ankara evet. Orasıymış. Onun dışındaki hemen hemen her yer fevkalade güzel mesire yerleri. Bağlık, Bahçelik. Mesela Etlik Ayvalı, Ayvası meşhurmuş. Dikmen tarafında Vişlenikler, Kavaklıdere'de Vişlenikler, Çitlenmikler. Son derece güzel üzüm bağlı. Bakın Ankara semtlerinin bazılarında bağları ekleri
evet,
vardır.
Evet,
işte.
Seyran bağları.
Seyran, Çinçin bağları, Solfasol bağları, Dikmen evet. Mamak Üreyil bağları. Hep böyle bağları, papazın bağı. Mesela Gazi Osman Paşa'da hep bağlık ve bahçelikmiş. Ben Küçük Esat'la Tunalı Hilmi Caddesi'nin kesiştiği bir dört yol vardır.
Tunalı, evet.
Oradan biraz daha Esad tarafına gidin. İşte Nene Hatun'un başları diyelim. Nene Hatun'un o başlarından sonra tüm yukarısının bağlık bahçelik olduğunu kendi yaşamında bilen biriyim. Oralara böyle çocukken böyle işte hep ağaçlıktı. Tabiri caizse meyve hırsızlığına falan giderdik. Yani oralardaki bağlara, bahçelere giderdik. Ankara o kadar güzeldi. Dereler tertemiz akardı. Ben Cebeci'de oturdum. Hep Cebeci'de büyüdüm. Mesela Hatip Çayı inanılmaz güzel bir mesire yeriydi. Şimdi burada ağza alınmayacak kadar bir pislik deryası olan ve utanç belası üzeri falan kapatılan o Hatip Çayı'nın eskiden çok güzel bir mesire yeri olduğunu, işte annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin bizi 1 Mayıs'larda, 1 Mayıs eskiden işçi bayramı falan değildi, bahar bayramıydı.
Mevruz, evet.
Ve ondan sonra da şey, hıdrellezler olurdu gene Mayıs ayı içerisinde. Herkes Hatip Çayı'nın kenarına giderdi. O zamanlar mangal muhabbeti falan da yoktu. İşte evlerde güzel dolmalar yapılır, işte ne bileyim tam pilavlar piknik, falan yapılır. Tam piknik yapılırdı ve pikniğe gitmenin bile bir kıyafet adabı vardı. Evet, takım elbiseyle gitmezdik ama şimdikiler gibi böyle pijamayla mijamayla da gitmezdik. Daha bir edepli, düsturlu giderdik. Hatip Çayı'na cesareti olanlar, debisi ve rejimi çok da zayıf değildi. Yani bir insanı götürebilecek kabiliyette bir su akardı. Ama böyle iyi yüzme bilenler falan gayet güzel girer, yüzerlerdi. Tertemiz bu suydu. Ben eski hanımefendilerin, eski yerleşik düzende yaşayan pek çok bayanın Hatip Çayı, işte Bent Deresi'nden, Hatip Çayı daha sonra uzayarak Bent Deresi'ne gelir. Bildiğim kadarıyla şimdi Büyük Migros'un Ankamol'ün olduğu Akköprü'de Ankara'nın üç deresi birleşir.
Ve orada çok güzel gelen, gerçekten Akköprü
evet,
var
evet,
hala.
Akköprü var evet orada, o tarihi bir köprüdür,
tarihi bir
biliyorsunuz. Ondan sonra da Tek Çay olarak devam eder. Bu üç derenin üçü de işte ne bileyim şu anda önümüzde bulunan şu su gibi, akvaryum suyu gibi
tertemiz.
Beyaz, tertemiz, berrak. Annem şöyle anlatır, demin onu söylüyordum, başka bir yere sıçradım. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum, bayanların çamaşırlarını bu derelerin kenarlarına götürüp, gerçekten öyle, tokaç dediğimiz, eskiden böyle tahtadan tokaçlar vardı. Çamaşırları onunla döverlerdi. Döve döve yıkarlardı.
Evet.
İşte o dere kenarlarında işte killerle bilmem tokaçlarla falan çamaşır, Hatip Çayı'nın kıyısında falan annemlerin çok çamaşır yıkadığını falan hatırlıyorum. Annem de bana bir benim annem hayatta, babam rahmetli oldu. Bir hatırasını naklederken şey demişti. Şu anda anneme sorsam işte artık 90'lı yaşlarına doğru geldiği için
maşallah,
belki çok iyi hatırlayamaz. Orada Bent Deresi kenarında babanla nişanlıydım der annem. Bent Deresi kenarında işte böyle tokaçlarla falan çamaşır yıkarken parmağımdaki söz yüzüğü suya düştü. Fakat su o kadar temiz ve berraktı ki
aldım,
görünüyordu. Ben alamadım da işte bizim mahallenin delikanlılarından birisi suya girdi, dibe daldı. Yüzüğü çıkardı, getirdi, bana ver der. Yani ben suyun temizliğini anlatma anlamında söylüyorum bunu. Zaten savaş dönemlerinde de eğer Ankara kuşatılırsa bir şekilde, kaleden Hatip Çayı'na inip de gizlice kuşatma altında bir Ankara düşünün. Oradan akan o temiz dereden su alıp da yukarıya su çıkarabilmek için gizli gizli yolların olduğu söylenir. Kaleden aşağıdaki Hatip Çayı'na iner. Sonuç olarak söylemek istediğim, tabii bugün çok önemli bir gün. Tam 100 yıl
gerçekten
geçmiş,
evet.
Büyük Atatürk'ün buraya intisap edişinden sonra. Tabii tekrar tekrar bu konudaki mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bugün yaşayan birisi olarak iyi ki de Atatürk burayı seçmiş. Ben Ankara'yı Atatürk'ün bu seçimine fazlasıyla layık, fevkalade layık bir kent olarak hep gördüm. İstanbulluların hani bir lafı vardır işte, Ankara'nın nesi meşhur, İstanbul'a dönüşü, bu tersine döndü. Benim için en azından öyle. Benim için işte İstanbul'un nesi meşhur derlerse Ankara'ya dönüşü falan diyorum. O kadar seviyorum bu kenti. Buradan ayrılmayı hiç düşünmedim. Hep burada yaşadım. Burada da kalacağım.
Biz de inşallah TRT Genel Müdürlüğü olarak yayınlarımızı hem de Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak Ankara'dan, başkentten yapmaya devam ediyoruz. Tüm dünyaya ulaşıyoruz. Ankara'nın kalbinden, daha doğrusu Türkiye'nin kalbinden ulaşıyoruz.
Tabii.
Siz de bugün geldiniz. Bizi o eski Ankara'ya götürdünüz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok mutlu oldum. Tabii bu böyle bu kadar kısa bir sürede anlatılacak şeyler değil ama... Başka programlarda da inşallah Ankara'yla ilgili başka katılımcıların da olduğu, yani insanların Ankara'yla ilgili hatıralarını falan da anlatabilecekleri bir ortam olursa sevinirim. Çünkü o kadar çok hatıram var ki anlatmakla bitmez.
Bu arada sevgili dinleyiciler, kapatmadan hemen şunu da söyleyeyim. Sayın Ertürk'ün Ankara ve kaleyi anlatan çok güzel resimleri de var.
Tabii ki.
O resimleri de ressam olarak zaten ismi hobi, ifade etmişim. Hobi olarak devam ettiriyor ama gerçekten çok güzel resimler. Emeklerinize sağlık bu anlamda.
Çok teşekkür ederim.
Ankara'yı ne kadar sevdiğiniz o resimlerden de görülüyor.
Çok teşekkür ediyorum size. Davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Bu vesileyle de atamızı da bir kere daha anmış olduk. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum.
Biz de öyle efendim.
Size bir şeyler anlatırken hep oralarda gezdim, dolaştım. Şöyle
gezdirdiniz.
Estağfurullah.
Yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, serbest mali müşavir, araştırmacı, ressam Mehmet Ertürk bizlerle birlikteydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. Yıl dönümünde 27 Aralık'ta onu da bir kez daha saygıyla anıyoruz, sevgiyle ve mutlulukla anıyoruz ve Ankara'yı da iyi ki başkent yapmış diye bir kez daha ona olan şükranlarımızı iletiyoruz. Başkentten inşallah yine Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan bu yayınları sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Değerli konuğumuza da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Almanya'dan Buket Barlas Vehter var. Sayın Vehter, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar Münih'ten.
Merhaba. Sevgilerimizi iletin lütfen oradaki vatandaşlarımıza. Münih'teki gelişmeleri alacağız Buket Barlas Vehter'den. Sevgili dinleyicilerimiz, Münih'te 2015 yılında açılan ve Nazi döneminde yaşananlar konusunda bilgi veren bir müze var. O müzeyle ilgili detayları konuşacağız. Ve hemen sonrasında da yılbaşı gecesi Münih'te gerçekleştirilecek kutlamalarda havai fişek kullanımına kısıtlama getirildiğini biliyoruz. O konuyla ilgili detayları alacağız. Buyurun, söz sizde.
Evet, bilindiği gibi Münih çok çekici, çok turistik bir şehir. Ama aynı zamanda Münih, Nazi döneminin başladığı yer. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan Adolf Hitler'in ideolojisine merkez olmuş bir şehir. Sizlere şehrin tarihindeki bu kara lekeyle ilgili bilgilere yer veren bir merkezden bahsetmek istiyorum. Ziyaretçilere kapılarını 2015 yılında açan, adını Nasyonal Sosyalist Dönem hakkında bilgilendirme merkezi olarak çevirebileceğimiz bu müzede ağırlıklı olarak 1918-1945 yılları arasında yaşananlara yer veriliyor. Aslında böyle bir merkezin açılması için gerçekten çok geç kalındı demek mümkün. Şehrin en önemli meydanlarından Königsplatz'ın hemen yakınında 4 katlı oldukça büyük bir müze burası. Müze 4. kattan başlanarak geziliyor. 1918-1933 yılları arasında yaşanan olaylara yer verilen ilk kısımda dönemin toplumsal ve siyasal özellikleriyle ilgili bilgiler var. 3. ve 2. katta 1933-1945 yılları arasında yaşananlar ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Müzenin 1. katında ise 1945'ten itibaren günümüze kadar yaşanan olaylara yer veriliyor. Özellikle son dönemde gittikçe artan ırkçı saldırılarla ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bu kısımda Türk vatandaşlarına yapılan saldırılarla ilgili bilgiler de mevcut. Müzede yer alan büyük panolardaki bilgilendirmeler Almanca ve İngilizce dillerinde hazırlanmış. Arzu edenler için müze girişinde Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi diller yanında Türkçe broşürler de mevcut. Yıllık ziyaretçi sayısı 100 binin üzerinde olan müzenin rahat gezilebilmesi için her şey düşünülmüş diyebiliriz. Adolf Hitler yönetimindeki Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin sistematik olarak yaptığı soykırımın belgelerle, fotoğraflarla çok ayrıntılı bir şekilde sergilendiği bu müze aynı zamanda bir eğitim ve araştırma merkezi. Müzede kütüphane ve toplantı salonları da mevcut. Özellikle öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantılarında tarihte yaşananların unutulmaması ve Alman tarihinin bu korkunç döneminden ders çıkartılması amaçlanıyor. Müzenin çok ayrıntılı bir programı var. Bir tek öğrencilere değil, her yaş grubuna yönelik kitap tanıtımları, film gösterimleri ve seminerler düzenlenmekte. Müzede geçici sergilere de yer veriliyor. Kasım ayı sonunda başlayan ve 30 Ağustos'a kadar sürecek olan geçici sergide farklı kültürlerden 40 civarında sanatçının eserleri yer alıyor. Türk kökenli sanatçılar da ırkçılık konusunu ele alan eserlerini bu sergi kapsamında burada sergilemekteler. Aysut Bostan, Cana Bilir Mayer ve Cemile Şahin gibi isimler hemen dikkat çekiyor. Irkçılık gibi çok önemli, çok hassas bir konuda farklı kültürlerden sanatçıların duygularını, görüşlerini sanatın evrensel diliyle ifade etmeleri tabii ki çok önemli. Nazi döneminde işlenen insanlık suçunu çok ayrıntılı bir şekilde anlatan bu müzeyi hem Münih'te yaşayanların hem de Münih'i ziyarete gelenlerin mutlaka görmesi gerekir. Geçmişte yaşananların unutulmaması, böylece günümüzdeki gelişmelerin daha iyi anlaşılabilmesi için çok önemli, kaçırılmaması gereken bir fırsat. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi hemen ikinci konuya geçmek istiyorum. Yılbaşı gecesi yapılacak olan kutlamalarda havai fişeklere büyük bir kısıtlama getiriliyor. Bu yıl Münih'te ilk defa çok ciddi önlemler alınıyor. Şehir merkezinde tarihi binaların bulunduğu ünlü Marienplatz adındaki meydanda ve çevresinde havai fişeklerin atılması tamamen yasaklandı. Yapılan açıklamada geçtiğimiz yıl başında bu meydanda 8 bin kişinin toplandığı, özellikle yüksek oranda tüketilen alkolün de etkisiyle çok tehlikeli anlar yaşandığı belirtilerek polisin güvenliği sağlayabilmesi amacıyla bu yıl böyle bir karar alındığı belirtildi. Yasakla ilgili 50 adet levha Almanca ve İngilizce olarak hazırlanarak Marienplatz meydanına ve çevresine yerleştirildi. Bu yasağa uymayanlara 1000 avroya kadar varan para cezası verilmesi öngörülüyor. Bunun dışında şehir merkezine yakın bazı semtlere de çeşitli kısıtlamalar getirildi. Böylelikle çevreye verilen zararın kısmen azaltılması hedefleniyor. Münih'te geçtiğimiz yıl başında sokaklardan toplanan çöp miktarı 70 ton civarında olmuştu. Yine geçen yıl çok ciddi bir hava kirliliği yaşanmıştı. Bu yıl havaya karışan ve kanserojen etkisi olduğu bilinen zararlı maddelerin miktarında da bir azalma olması bekleniyor.
Evet.
Bunu da duyurmuş olalım. Evet, bugün sizlere Münih'ten aktarmak istediklerim bu şekilde. Dinleyicilerimize ve tüm yayın ekibine şimdiden mutlu yıllar diliyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sevgiler ve iyi yıllar dileklerimizi biz de iletiyoruz size ve Münih'teki dostlarımıza. Hoşçakalın.
Hoşçakalın, iyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'dan Buket Barlas-Wächter Münih'teki gelişmeleri aktardı bizlere. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Sultanı sensin, vücud ikliminin sultanı sensin, efendim derdim. Bu cismin hatırının canın sensin. Bu cismin hatırının canın dermanı sensin.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncer hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim size.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla darlığı ve varlığı, fakirliği ve zenginliği konuşacağız. Aslında bu kavramlar hayatımızın içinde ama biz bu kavramlara farklı bir açıdan bakacağız. İnsanı eğiten bir süreç midir diye soracağız değerli hocamıza. Öyle midir hocam? Varlık da varlık da bir imtihan mıdır?
Ders almaya niyetlenen insan için ciddi bir derstir, imtihandır. Dinimiz aslında insanlara fakir ya da zengin oluşlarıyla değer vermiyor. Çünkü asıl malın mülkün sahibi Allah'tır. Dolayısıyla tabii ki insanların çabaları, gayretleri, bu konuda emek sarf etmeleri önemlidir. Varlık sahibi olmaları, zengin olabilmeleri için. Ama ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi malı mülkü veren Allah'tır. Evet. Dolayısıyla yani verdiği insanı değerli kılıp vermediği insanı değersiz kılması düşünülemez. Sonuçta konu başlığımızda da ifade ettiğiniz gibi varlıkta, yani zenginlikte bir sınavdır. Yoklukta bir sınavdır. Ayet-i kerimede bu net bir şekilde ifade ediliyor. Sizleri yeryüzünün halifeleri kılan Allah'tır. O size verdiği çeşitli nimetlerle imtihana çekmek için kiminizi derece derece diğerinizin üzerine çıkardı buyuruluyor. Yani varlık sadece nimet yönüyle ele alınacak bir durum değil. Bu bir imtihan. Peygamber Efendimiz insanların değerlerini belirtirken hepiniz Adem'in çocuklarsınız, Adem ise topraktandır buyuruyor Veda hutbesinde. Yani insanların özde eşit olduklarını, Ama zamanın, şartların insanları şekillendirdiğini, değiştirdiğini ifade ediyor. Tabii ki dinimiz fakirliği tavsiye eden, teşvik eden bir din değil. Tek başına fakirlik ya da zenginlik iyidir ya da kötüdür diyemeyiz. Bu özelliğe sahip veya bu imkanlara sahip kişilerin bu imkanları ya da yokluğu nasıl kullandığı, nasıl yorumladığı, nasıl sonuç çıkardığına bağlı iyi ya da kötü olabilir. Hı hı. Bir insan ne kadar zengin olursa olsun bunun bir sınırı vardır. Dolayısıyla ve bu bugün vardır ama yarın var mıdır, olabilecek mi? Bunu bilmiyoruz. Bundan 20 sene önce ülkemizde bir deprem felaketi yaşadık. Bugün işte yakınımızdaki ülkelerde savaş var. Evet. Belki bundan 20 sene önce çok zengin olan o bölgenin zengini olan insanlar şu anda gelip bizim vereceğimiz imkanlara, küçücük şeylere muhtaç durumda yaşıyorlar. İşte 20 sene önceki depremde bir gün önce çok zengin olan insanların bir gün sonra ekmek kuyruklarında olduğunu hepimizin hatırasında bir fotoğraf karesi de olsa izi var. Dolayısıyla zenginlik dediğimiz şey geçici bir şey. Kalıcı bile olsa sonuçta hepimiz bir gün bu dünyadan gideceğiz. Evet. Gittiğimizde hiç kimse, hani bizim klasik bir lafımız vardır ya.
Kefenin cebi yok.
Evet. Dolayısıyla hiç kimse buradaki hiçbir şey alıp götürmeyecek. Önemli olan dünyadayken bunu nasıl kullandı, nasıl değerlendirdi, o önemlidir. Bazı insanlarda, anneannem rahmetinin bir sözü vardı. Bazı insanlar kendi malının sahibi, bazıları da emanetçisi derdi. Yani ona emanet edilmiş bir şey kullanmıyor, kıyamıyor harcamaya. Çocuklar için bekçilik yapıyor dolayısıyla. Bu da yanlış bir şey tabii. Bir Allah bir insana nimet vermişse bu imtihandır ve bunu da kullanmak lazım. Peygamber Efendimiz böyle üstü başı perişan vaziyette mescide gelen bir sahabiye soruyor. Senin hiçbir imkanın yok muydu? Niye böyle geziyorsun diye. O da var ya Resulallah diyor, bahçelerim, hurma bahçelerim var, koyun sürülerim var. O zaman diyor Allah verdiği nimeti kulunun üstünde görmek ister. Sen güzel giyin. Yani Allah güzeldir, güzeli sever buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir insan zenginse bu zenginliğin nimetlerinden de faydalanmak ona düşen bir sorumluluk da aynı zamanda. Ama hani bunu bir kibir vesilesi yapıp bir insanları küçük gibi, değil görmeye, mi? Onları aşağılamaya bir vesile yapıyorsa zenginliği.
İşte imtihan orada başlıyor.
İmtihan orada başlıyor, evet. Ve bu zenginlikten dolayı bir gurura, kibire kapılırsa bundan dolayı problem başlıyor. Mesela İran bahçelerinin yok edilişinin, helak edilişinin zemininde de o var. O bahçeyi yapan kişi çok güçlü ve bu bahçeyi yaptığı zaman kendini, gücünü daha da abartarak hissediyor. Çevresindekilere de öyle davranıyor. Bir gecede helak oluyor. Dolayısıyla insanın aslında kendini en güvende hissettiği an, en zayıf olduğu nokta, bütün savunma mekanizmalarını bırakmış oluyor. Dolayısıyla bir insan zenginse bundan onun o parasında ihtiyaç sahibi insanların da hakkı var. Evet. Bunu da göz ardı etmemesi lazım. Dinimiz zengin olmayı teşvik ediyor. Niye teşvik ediyor? Çünkü zekat verin, sadaka verin, ihtiyaç sahiplerine sahip çıkın, koruyun, gözetin. Sizin paranızın da onların hakkı vardır diyor Allah-u Teala. Bu şartları yerine getirdikten sonra, israfa kaçmadıktan sonra zenginlik sınavından başarıyla çıkılır. Fakirlik de zor bir sınav. Aslında zenginlik kolay bir sınav gibi gözüküyor ama gerçekten öyle kolay bir şey değil. Bazen insanların canından can alsanız dokunmuyor ama zekat ver, sadaka ver, ihtiyaç sahibi bir insana para ver dediğinizde yani çok zor geliyor. Hatta şöyle bir ifade var. Bir şey isteyince Allah versin diyorlar. Bu ayet-i kerimede de hatırlatılıyor. Yani onlara Allah'ın size verdiği nimetlerden verin denildiğinde onlar kendi paralarından, kendi imkanlarından ihtiyaç sahiplerini faydalandırmak istemezler. Onlara da Allah versin derler. Bu Allah-u Teala'nın çirkin gördüğü, yanlış gördüğü bir davranış. Dolayısıyla zenginlik öyle kolay bir sınav değil. Fakirlik de, ihtiyaç içinde olmak, darlık da bir sınav. Anneannem rahmetinin bir sözünü hatırlatayım gene. Bir muhacir nenemiz var, o öyle söyler derdi. Yokluk demir leblebidir yiyene, ateşten gömlektir giyene. Gerçekten zor bir şey. Ama orada da insan bunun bir sınav olduğunun farkında olursa onu atlatmak, o duruma katlanmak kolay. Allah-u Teala çalışan insanları kendi nimetiyle zenginleştiriyor. Hı hı. Orada da ben fakirim deyip kendini bırakmaması, çaba sarf etmesi
ve
lazım.
Ve hatta belki isyan etmemesi.
İsyan etmemesi tabii ki. Bunun bir sınav olduğunun farkında olması lazım. Mesela peygamberler çok özel insanlar da ciddi yokluklar, darlıklar yaşadılar. Evet. Peygamber Efendimiz zengin bir eşi olduğu halde, kendi ticaretle uğraştığı halde müşriklerin ambargosu sebebiyle günlerce yemek yiyemeyecek hale geldiler ashabıyla birlikte. Ve Peygamber Efendimiz buna rağmen ashabına şunu hatırlattı. Ben sizin darlıktaki sınavı daha kolay vereceğinizi düşünüyorum ama varlık olduğundaki sınavınızın daha zor olacağını düşünüyorum dedi. İnsanın psikolojisi zor zamanlarda insanlar birbirlerine kenetleniyor. Aile belki bir araya geliyor, birbirine destek oluyor. Ama zenginlik başlayıp mal birikmeye başladıktan sonra
bölünmeler,
evet, paylaşma meselesi de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ikisi de ayrı ayrı zor sınavlar. Fakir insan bununla başa çıkmak için çalışmalı, çabalamalı. İşte sahabe efendilerimiz hicret ettiklerinde çok fakir durumdalardı. Ama gittiler, alın teri döktüler, emek verdiler. Allah onları zenginleştirdi. Gidip kimseden istemediler. Fakirlik yanlış değil ama dilenmek, bir başkasından bir şeyler istemek yanlış olan.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Gebze'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen Türkiye'nin otomobilinin tanıtıldığı törende konuşmaları var. Şimdi o konuşmalara bağlanıyoruz ve Hayatın Seslerine veda ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın Sesleri.